27. ayrım, sayfa 251. Misina'nın ucunda bir vurma duydu. İpi toplamaya başladı. Şimdi kendi yerinde olacaktı ki. Bir kulübeci vardı Karaburun'da. Bir ketten bir oda, bir avlu. Tam kafa dinlenecek yer. Çok sıkılınca oraya giderdi yıllardır. Balığını tutar, akşam olduğu mangalını yakıp ağzının tadıyla rakısını içerdi. Çıkıp kahvede bir iki tavla attı mıydı da ondan iyisi yoktu. Onun tatili bu çeşitti. Oltanın ucunda çırpınan parmak kadar balığı kurtarıp denize fırlattı. Buraya uyum sağlayamıyordu. Bir de çok yıkılmışlardı üstüne. Fatım şu an, Remzi'yi her gece ben bekleyemem. Çünkü bu işin gecesi gündüzü yok. Bir gece Gülizar, bir gece de ben. Gündüzleri bir sen, bir ben, bir de Gülizar bekleyelim demişti. Arada gene gerekirse bir şeyler yaparız. Böyle konuşulmuştu işte. Ama nerede? Günler geceler birbirine karışmıştı. Her şeye o yetişiyordu. İlaç lazım. Hadi kasabaya eczaneye git. Çişi, bezi, serum. Şu lazım, bu lazım. Koş. Hasta ya. Tutturuyordu olmayacak bir şey. O kadar adam vardı burada. İş çıktı mı? Hadi dayı diyorlardı. Çok adam da yoktu aslında. Gösteriş vardı. Öyle görünüyordu. Giyinip süslenmişti çocukları. Başlarına bir şef koymuşlardı. Yoksul çocuklar. Çoğu otelcilik öğrencisi. 15 saat çalışıyorlardı günde. Hep ayaktaydılar. Benzleri solmuştu. Kaldıkları yerlerde köpek durmazdı bağlasan. 60 santim genişliğinde ranzalarda yatıyorlardı garibanlar. Tabanları şişmiş. Sıcaktan soluk almadan. İşte dışarıdan şık güzel görünüyorlardı bordo beyaz formalar içinde. Ama içeriden baktın mı yakıyordu. O kız Renginur biliyordu bunları. Kendi de geçmişti oralardan. Ama ağzını açıp tek bir söz söylemiyordu yavuklusuna. Sonra yemeklerde bir tuhaftı. Çok çeşitli, çok süslüydü. Sofralar, açık büfeler, tepsi tepsi, renk renk yiyecekler vardı. Ama yakından bakınca ne olduğunu anlıyordun. Kıymalı, mayonezli, yoğurtlu, makarna, etti mi sana üç çeşit? Püreler dört çeşit. Aynı et suyu, salçalı, püreli üç çeşit. Bir gün önceden karan grill tavuk, beyaz soslu ya da sebzeli fırında, al sana iki çeşit daha. Sabahtan artmış salamları doğra bilmem neyin içine, al sana meze. Kalan peynirleri az yumurtayla işte bilmem ne. Hepsi vıcık vıcıktı. Maksat göz doysun. Neyse önemli değildi hiç değilse. Boğazlarıyla derdi yoktu. Ama yemekler yağlıydı, ağırdı, sindiremiyordu. Sıcak yemekler bildiğin gibi sıcak değil. Sulu yemekler sulu değildi ayrıca. Bir acayip uyduruk mutfaktaki içecekler, kimya, çaylar kazan ya da poşet, kahveler berbattı. Çok ziyan vardı bir de. Tabaklarda kalanın atılanın ölçüsü de yoktu. Yalnız çöpe giden ekmeği toplasan yedi mahalle yoksul doyardı. En temiz şey şaraplardı. Akşam yemeklerini fıçıları ortaya koyuyorlardı. Şaraplar musluklardan akıyordu. Ama alıp içmiyordu Adem. Rakıcıydı o. Zaten öyle olmasa da onu sofrasına davet etmeyen, etse de gitmezdi zaten. İlhan Efendi'nin şarabını musluktan dolduracak değildi. O buraya kardeşin hatırına gelmişti o kadar. Diyeceklerdi ki kim bu? Kim bu hiçbir şeyi beğenmiyor? Doğru. İyi. Güzeldi. Ciciydi belki. Her şey kötü görünüyordu Adem'e. Huzursuzdu çünkü. Utanıyordu onlardan. Aynaya bakınca pezevenk gibi görünüyordu kendi gözüne. Öyle rezil, tabansız. Marazlı bir ruhu yoktu. İnsaniyet için, namusu için yaşayan biriydi yalnızca. Neden diyordu? Sanki bunca yılın Adem'isin. Neler gördün, geçirdin. Ne oluyor sana? Aklına geliyordu o zaman. Ya biz bu Renginur'u elimizle, neliklerle büyüttük. Emeğime acıyorum abi. Kızın haline bakınca. Doğru dürüst anlat dedi Deniz. Geriye doğru çekilirken. Pek bir şey anlayamadım. Kim olduğunu bile öğrenemedim daha. Anlatacağım abi, sabırlı ol dedi Adem. Ben aslan doğuluyum. Doğuştan umarsız, tutarsızsındır bizim oralarda. Tesadüfen hayatta kalmak için bile dişli olmak zorundasın. Bilirsin abi işte. Uzak olsan da bilirsin onları belki. Bir ufarak tarla, iki inek, birkaç tavuk. Biraz bahçe, beş çocuk, iki ihtiyarla dokuz nüfus. O zamanlar yoksulluk bildiğin gibi değil. Anlatmaya gelmez. Şimdi baraj yapıldı, biraz daha iyi. Ben 15 yaşında okumaya geldim İzmir'e. Bizim aramızdan çok çıkar böyleleri. Büyük şehirlere ait olup da kendi kendimize öğrendiğimiz her bir şey, aklımızda kalan her görüntü, unutamadığımız her söylenti eninde boyunda bizi oralara, bir hedefe, özgürlüğe çeker gibi sürükler götürür. İlkokulda öğretmeni hemen fark etmişti onu. Dersleri ona bakarak anlatıyordu daha çok. Türkiye haritasını ezberle. bir çırpıda çiziyor, matematik problemlerini ilk o çözüyordu. Yoklama defterleri öğretmenin önüne koyup tekmil veren sınıf başkanı olmuştu 5. sınıftayken. Ortaokula gitmişti sonra ve bitirdiği yaz babası Adele felcinden ölmüştü. 3 kız 2 oğlan, anaları ve nineleriyle kalmıştı. Küçük amcası Rıdvan askerliğini Narlıdere'de yapmış, bitirince kasabaya dönmeyerek İzmir'de kalmıştı. Kumaş fabrikasında dokuma ustasıydı 10 yıldır. Bayraklı'da 2 odalı bir gecekonduda karısı ve 3 çocuğuyla kirada oturuyorlardı. Adem ona mektup yazarak yanına gelmek istediğini söyledi. İzmir'de liseye giderim diye umuyordu. Kara trene bindi ilk kez. Öteki yolcularla birlikte daracık koridorda dikildi. Telgraf direkleri geçiyordu pencereden hızla. Otlaklar, dağlar, kireçli yamaçlar, incecik dereler, kavaklıklar. Uçsuz bucaksız buğday tarlaları, ıssız Anadolu köyleri. Hüzünlü istasyonlar ki oralardan çoluk çocuk salkım saçak denkleriyle batıya üzüm, pamuk, tütün toplamaya giden köylüler biniyordu trene itiş kakış. Ağlayan, yüzleri yara kabuklarıyla dolu bebeler, cılız çocuklar, kocaman kara gözlü kadınlar ve umutları tükenmiş incecik erkeklerle yetmişlik nineler. Yarı yolda tükenen yiyecek çıkınları ve plastik su bidonlarıyla babasının değil ama annesinin dili olarak bildiği ve gittiği yerde bir daha kullanmayacağı dilden konuşmuştu onlarla o yolculuk sırasında. Sonra gece olmuştu. Işıklar söndürülmüş, herkes bir yana düşüp uyuyakalmıştı. Tren bir yol çatında uzun uzun beklemişti. Dışarısı gökyüzü ve yeryüzüyle koyu bir karanlığa gömülüydü. O karanlığı kuşatan serin, diriltici, çınlayan sessizliği hala hatırlıyordu Adem. Bundan böyle kendine ait olduğunu, kendi iradesinin çizeceği kaderin kendi ellerinde olduğunu görmüştü. O görkemli, kutsal karanlığın içinde coşkuyla dolmuştu içi. Soluğunu tutmuş, başarmaya yemin etmişti. Tren yeniden yola koyulmuştu sonra. Tekerleğin gıcırtısı, rayların tıkırtıları, trenin makas değiştirirken çıkardığı sesler kendi içindeki sesleri bastırmıştı. Trendeki bütün sesleri, solukları, uyuyan rüyalarını duyup görmeye başlamıştı o zaman. Böyle bir tuhaf yanı olduğunu ilk kez o gece fark etmişti. Kulağının duyduğunu gözüyle de görüyordu. Duyarken görüyor, anlıyor ve tanıyordu. Duyma yetisinin parlayıp sönen bir ışığı vardı sanki. Daha önce hiç görmediği, bildik kılan bir alevi. Sesler o yalazda hızlı görüntülere dönüşüyordu bir an için. Liseye gidemeyeceğini İzmir'e gelir gelmez hemen fark etmişti. Amcası ve ailesi zar zor geçiniyorlardı ve kendi masraflarını çıkarmak zorunda olduğunu hatırlatmışlardı ona ilk günden. Aydan bir hafta içinde hayat öyküsünün beklediğinin dışında bir seyir izleyeceğini, çok şey umduğunu anlayıp kırıldı ve sanat öğrenmeye karar verdi. Tabakhanede çalışan bir tanışının yanında işe koyuldu amcası onu. Salhaneden gelen derileri temizlemekle başladı ilkin. Eli işe yatkın, çalışkan ve azimliydi. İlk birkaç haftadan sonra tabakhaneden sokaklara taşan o dayanılmaz kokuyu daha az duyar oldu. Günde 15 saat suların içindeydi. Lastik çizmeler buz gibi üşütüyordu ayaklarını. Kışın bile kapıları pencereleri açık olurdu tabakhanenin. Rüzgar buruçtan girip ötekinden çıkar, gene de o ağır, mide bulandırıcı kokuyu bütünüyle alıp götürmezdi. O zamanlar geleneksel yöntemler kullanılıyordu tabaklama işinde. Palamut tozu öğütülüp güvercin ve köpek pisliği içinde eritiliyor, deriler bu karışıma yatırılıyordu. Böylece derideki tüyler dökülüyordu. Sonra temizleme ve yumuşatma işlemine geçiliyor, deri uzun uzun kazınıp perdahlanıyordu. Dikkat ve güç isteyen bir işti bu ve Adem tahta tezgahın başında durmaksızın eğilip kalkarak olağanüstü gayret gösteriyor. Akşam oldu mu ayakları tutmaz, kolları kırık çıkıyordu atölyeden. Bunca çalışmaya karşılık aldığı para ise çok azdı. Tuğla anasına göndermek için 3-5 kuruş biriktirmeye zorlanıyordu. Hayatını güçleştiren asıl sorun ise yengesiydi. Amcasının evinde ona girişteki küçük mutfağın sedirinde yatacak yer bulabilmişlerdi ancak. Yenge titiz ve huzursuzdu. Lokmalarını sayıyor, ellerinden, çamaşırlarından tiksiniyor ve yüzünden Adem'i istemediğini açıkça anlaşılıyordu. Sessizleşmiş, dalgınlaşmış, melankoliye tutulmuş gibi içe dönmüştü Adem. Onu hoş tutmaya, her dediğini yapmaya, gözüne batmamaya uğraşıyordu ama yüzü gülmüyordu kadının. Ertesi kış hastalandı. Zayıflamış, gücü tükenmişti. Ara sıra ateşlenmeye başlayınca hastaneye gittiler amcasıyla. Zafiyet başlangıç tanısı konuldu. Bir ay boyunca iğneler yedi. Biraz düzelir gibi oldu. İyi beslenmesi, iyi bakılması gerektiğini söylemişti doktor ama kim bakacaktı? Yenge 3 çocukla bunalmış. Yoksulluk bel büküyor. Kim kime bakacak? Köye döneceksin çaresiz demişti amcası. Yengesi de çabucak veremedip çıkmıştı onu işin içinden. Çocuklarıma verem bulaşacak diye korkuyordu. Bu veremli koca oğlanı ben mi bakacağım diye çıkmıştı bir gece amcasına. Adem kavgalarını duymuş, o saat çıkıp gitmişti evden. Köye geri dönemezdi. Ne yapacaktı ki orada? Kalkıp geldiği bu yerde karşı konulmaz bir umutla hayatının önünü açacak mucizeyi bekleyecekti. Geldiği yerde ise mucizeler yoktu. Hiç görülmemişti daha. Oltayı yeniden topladı. Boştu. Geçmişin harabeleri arasında dolaşmak da yüreğini, kafasını yormuştu. Misina'yı mantarı düzgünce sardı. Çocuk işiydi böyle avlanmaya çalışmak. Sandal tutacaksın güneşirken, açılacaksın ki bir şeyler bulabileceksin diye düşündü. Kızmış kayanın üstündeki düzlüğe uzandı. Kollarını başının altında kenetledi. Küçük bir kertenkele hızla fırladı kayanın ince yarığından. Başını iki yana salladı ve tetikte bir an bekledi. Sonra hızla aşağılara doğru akıp gitti. Atalarının gücünü, yabanlığını, ürkeklik ve direncini kanında taşıyan bu minicik hayvanın ne kadar ömrü vardı bilmiyordu. Uysal ikindi güneşinin yansımalarıyla ışıldayan denize baktı. Bütün hallerini bilirdi onun. Gün doğumlarında şafağın kızıl mavi, mor menevişli ışıklarıyla yıkanırken çok görmüştü. Akşam rüzgarlarıyla gümüşsü suları ürperirken ve geceleyin, ayın, yıldızların ışığı altında sakin dinlenirken de. Ben İzmir'e geldiğimde görmüştüm seni ilk defa, Deniz abim dedi. Bir görmüştüm ki, sevmiştim ki, bir daha deniz olmayan yerde yaşayamam demişim. Ne yaptın peki diye sordu Deniz, pek de merak etmeden. Ne mi yaptım? Bir adam vardı bizim iş yerinde, ustamdı. Paşa derlerdi ona. Pek tutardı beni, severdi, kollardı. İyi anlaşırdık. Ben de çok saygı gösterdim kendisine. Okuma yazması yok ama çok görmüş, çok çekmiş biri. Tabakhanenin arkasındaki bahçede biraz tepede bir kulübesi vardı bunun. Bir oda, odada bir ocak. Helası bahçede. Tek başına yaşıyordu. Kalkıp ona gidiyorum gece vakti. Çay yapıyor. Oturuyoruz abi. Diyorum ki ustam durum bu. Bana bir yer bulacaksın. Artık yurt mu olur, bir yatılı iş mi olur, ne olursa. Düşünüyor abi. Konuşması, duruşu öyle ağır, öyle düşünceli. Neden paşa diyorlar ona? Adı var, sanı var da kimse Şevket demiyor. Niye abi? Adam hilafsız paşa doğmuş anasından da ondan. 30 yaşlarında vardı o zaman. İş sahibi bunun halasının kocasıydı. 6 yaşında anası babası ayrılmış, bu kalmış ortada. Eniştesi almış bunu tavukhaneye. 7 yaşında çalıştırmaya başlamış. Yaman bir ustaydı. Çekirdekten yetişmiş ya. O çekip çevirirdi işi. Abi okuması yok dedim ya. Çubuklarla, boncuklarla hesap tutardı. Benim hayatımı kurtaran o oldu işte abi. Bana insanlığın ne olduğunu öğreten o oldu. Neyse abi. Diyor ki o gece bana. Bırakmam seni Adem. Kalkıyor. Bir yatak seriyor köşeye. Can yoldaşım olursun diyor. Geçmişin puslu görüntüleri yeniden Veryans'ın saldırdılar. Orta boylu, sağlam yapılı, yanık tenli bir adamdı paşa. Sık, koyu, kıvırcık saçlarını kısa kestirir, arkaya doğru tarardı. Herkese, her canlıya gülen gözlerle, hoşgörü ve sevgiyle bakan bir insandı. Derin bir saygı duyuyordu ona Adem. O ise korumasını aldığı bir çocuk gibi tutuyordu kendisini. Dayanışmanın, kardeşliğin yoğun sıcaklığı vardı aralarında. Masal gibi geliyordu şimdi düşündüğünde ama gerçekçi. Öyle ermiş gibi insanlar vardı o zamanlar işte. Bu kadar yozlaşmamış ilişkiler, bu kadar bencil, para göz olmamıştı insanlık. Yiğitlik, dürüstlük, paylaşmak geçerliydi. Belki de aralarındaki yaş farkına karşın onları bir arada tutan şey, emeklerinin hiçe sayılmasından duyduğu haksızlığa uğramışlık duygusu ve kimsesizlikleriydi. Dışarıdaki kargaşaya, dört duvar içinde kurdukları sevgi ve dinginlik kalkanıyla karşı koymaya çalışıyorlardı. Akşamları birlikte çıkıyorlardı işten. Kulübeye gidince ilkin ocağı yakıyorlardı. Sonra odunlar kor olunca yemeğe girişiyordu paşa. Omletler, kuru fasulyeler, karnıyarıklar, bulgur pilavları, köfteler yapıyordu bir çırpıda. Öyle özenli, ölçülü, zevkli yemek pişiriyordu ki şaşıyordu Adem. Hele bir sürtlü irmik tatlısı vardı, tadına doyulmazdı. Nereden öğrenmişti bütün bunları, kimden görmüştü? Belli değildi. Meraklıyım diye bir şey merak edersen yatkınsın demektir. Merak eder öğrenirsin ve o işi iyi yaparsın. O kapalı, yalıtılmış dünyada doğuştan kusursuz doğası, iyimserli, özünden gelen iyilik ve el yordamıyla arayıp bulduğu yaşama felsefesiyle tam bir öğretmen oldu paşa Adem'e. O da katıksız bir sevgi sundu paşaya. Okuma yazma öğretmeye çalıştı uzun kış gecelerinde, gösterdi, anlattı ve uğraşması gerekmedi. Çabucak kaptı paşa. Sezgisi zekasıyla birleşince hemen kavradı okuma mantığını. Çat pat gazete okumaya başladı. O yılın sonunda yazmayı, kağıt üstünde hesap tutmayı becerir duruma gelmişti. Hayatları tabakhanedeki uzun saatlerden, küçük bahçede yetiştirdikleri soğan, domates, kabak, maydanoz ve çiçeklerden, deniz kıyısında birer şişe birayla geçirilen akşam üzerlerinden, sokaklar boyu yürüyüşlerden, aklın ve doğruluğun istekleri yendiği ve el değmemiş taze özlemleri ertelediği karşılıklı konuşmalardan, günlük küçük heyecanlardan oluşmuştu. Birlikte alışverişe, hamama, bayramlara denk gelen yaz günlerinde denize giriyorlardı. Sinemaya, kordon boyuna, fuara gezmeye gidiyorlardı paşa. Tiril tiril beyaz gömlekler giyiyor, sinek kaydı tıraş olup kolonyalar sürüyordu. Tabakhanedekinden bambaşka biri oluyordu böyle zamanlarda. Kızlara bakıyordu biraz, dile dökmeden güzelliklerini. Paşa gençliğinde bir kızı sevmiş, alamamıştı. 40'ına yakın birini bulup evlenecekti. Erkendi daha, hayalleri vardı. Pazar günleri yataktan çıkmazdı. Yorulmak bilmez çalışkanlığını ödüllendirdiği gündü pazarlar. Adem onun çayını, kahvaltısını hazırlar, uyandığında gazetesiyle birlikte götürür yanına koyardı. Paşa okur, uyuklar, uyanır gene okur. Radyo dinlerdi yattığı yerde. Adem'in kendini dünyadan dışlanmış duyduğu zamanlardı bunlar. Çıkıp açılmak, her şeyi tanıyıp anlamak özlemi duyardı. Ama sessiz ve uysal beklerdi. Askerlik vardı önünde. Tam 3 yıl, gece gündüz birlikte oldular. Sonra Adem askere alındı. O yılın sonbaharında da paşanın sırası geldi, çağırdılar. Kalkıp Almanya'ya gitti işçi olarak. Burdur'da 2 yıl askerlikten sonra tavukhaneye dönmedi Adem. Bit pazarından bir tezgah edindi ve Fevzi Paşa'daki pavyonların önünde ya da kordon meyhanelerinde yaş badem satmaya çalıştı. Bir ara ayakkabı boyacılığı, sonra bakkal çıraklığı yaptı. Tepecik'teki bir aile evinin susuz bodrumunda akranı seyyar satıcılarla kaldı. Çullar üzerinde uyuyarak aylar geçirdi. Paşa'yı, onunla geçirdiği günleri, kulübedeki yatağını burnu sızlayarak özledi. Haber alıyordu önden. Bir saç bükme fabrikasında çalışıyordu ve kimsenin yapamadığı işleri büyük beceriyle ve hızla yaptığı için şef olmuştu. Bir Alman bayan arkadaş edinmişti. Çok mutluydu. Kocaman bir buzdolabı, çift hoparlörlü bir radyo azmanı ve yine kocaman bir televizyon almıştı. Her şeyin en iyisini, en büyüğünü almaya çok meraklıydı. Gece yarısı sokaklarını tanıdı Adem o dönemde. İnsanın yasa ve insanlık dışı şiddete ve yabanlığa kaymasının, sefalet ve kargaşa içinde bir dünyada en olumsuz biçimde de olsa var olabilmek isteğinden doğduğunu, kendini geçerli ve anlaşılır kılmanın bazıları için baş kaldırmak zorunluluğu taşıdığını gördü. 22 yaşındaydı. O günlerde seyyar balıkçılık yapıyordu. Esnaf lokantasında çalışan bir garsonla arkadaş oldu. Bir ara onun 2 odalı küçük bodrum katında kaldı. Esmer, ince yüzlü, Ege'nin bir dağ köyünden gelmiş sempatik bir çocuktu Hasan. Nesnelere gösterdiği özen ve evdeki düzen tutkusu paşayı hatırlatıyordu Adem'e. Bir sevgilisi vardı, biraz zilli bir kız. Bazen eve döndüğünde kız Hasan'ın odasında oluyordu ve sevişmelerini, gülüşmelerini duyuyordu onların. Kızın kumral tüylerle kaplı üçgenini görüyordu o zaman. Omuzlarındaki ısırıkları, sandalyeye atılmış giysilerini. Birkaç kez o biçim evlere gitmiş, çok soğuk ya da çok sıcak bir odada ayakları soket çoraplı, gözleri açık, memeleri sarkık yaşlı kadınlara boşalmıştı. Yalnızca gereksinme yüzünden gitmişti. Teneke kaplı evlerde çalışan başı çatkulu orospulara, istemeden sessiz ve kımıltısız bir düş geçerli kırabilmek için sonradan. Erkek ve genç olduğuna kendini inandırabilmek için ve ne koşulda olursa olsun öğrenme zorunluluğu yüzünden. Bakımsız, kirli yüzlü çocukları kapı önünde aç beklerken aceleyle dişi bir köpekle yatar gibi kekre kokularını duyarak yatmıştı o karılarla. Dünyayı, insanlığı sakatlayan olgulara karşı olma duygusu o günlerde ruhundan doğmuştu. Kendi içinde bir devrimdi bu. Sabah karanlıklarında çöpleri karıştıran yaşlı titrek eller görmüştü. Fuarın kuytu köşelerinde, sinema localarının karanlığında, dökük apartman girişlerinde, adi heriflerin çüklerini yalayan, kamyonların şoför mahallinde 3 kuruşa kendini satan, duruşları yaşlanmış küçücük kızların, solgun oğlanların, geçkin kadınların, çaresiz arsızlaşmış yüzlerini görmüş, bir şeyler kırılıp tuzla buz olmuştu içinde.